Ayrım 10. Karagöz ile boş verin beni. Ferhan Şensoy. Sayfa 140. 32. Sabahın yedisinde kulağıma yabancı, hiç de kumrusal olmayan kuş ve kanat çırpma sesleriyle uyandım. Kumru sofrasına dün gece yatarken doğradığım ekmeği birbirleriyle dalaşarak didikleyen 3 haydut güvercin suçüstü yakalandılar. Neredeyse bitirmişler Karagöz ve Boşverin Beni'nin kahvaltısını. Bizimkiler ortada yok. Dağılın lan, savulun. Benim çocuklarımın sofrası orası. Bir de bu çıktı başımıza. Ekmeği ince kıyıp sofraya koymak yetmiyor. Ek iş olarak onlar gelene dek başında nöbet tutulacak. Haydut güvercinler en üst kat pencere denizliklerine konuşlandılar. Burayı kesiyorlar. Çekmecemden tabancayı aldım. Onlara doğru 3 el ateş ettim. Siktir olup gittiler. Silah sesini duyan alt komşu Çıt İstemez Hanım vesveseler içinde mutfak penceresini açtı. Ne oluyor? Bir şey yok, düşmanları kovdum. Hangi düşmanlar? Haydut güvercinler, kumrular için doğradığım ekmekleri yemişler. Niye ekmek doğruyorsunuz? Doğramayın, gelmesinler. Sabahın köründe guru guru sesleriyle bütün apartmanı uyandırıyorlar. Oraya buraya kaka yapıyorlar. Niye alıştırıyorsunuz bu kuşları buraya? Alıştırma diye bir şey yok efendim. Onlar buranın kumruları, burada doğdular, ben onların babasıyım. Deyince suratıma tuhafça bakarak dudağını bükerek kapattı pencereyi. Karagöz ve Boşverin Beni'nin herhangi kumrular değil de bu dairede yaşayan aile fertleri olduğunu öğrenerek işin ciddiyetini kavrayan Çıt İstemez Hanım. Alet sandığından çekiç ve 2 büyük beton çivisi aldım. Kafesin tel aralıklarını ölçtüm. Sofra olarak kullanılan denizliğin yanına aydınlık duvarını 40 santim aralıkla çaktım. Bu kez çekiç sesinden tedirgin üst komşu, genel giderlere katılmam bey, açtı mutfak penceresini. Ne oluyor? Bir şey yok, duvarıma çivi çakıyorum. Niçin? Arasına ip gerip çamaşır asacağım. Çiviler ve ip genel giderlere giriyor, sizi ilgilendirmez, dedim hiçbir şey söylemeden, her zamanki Nemrut bakışıyla kapattı pencereyi. Kafesin içine ekmek doğradım. Sudanlığı ağzına kadar doldurdum, kapısını ardına kadar açtım, iki çiviye astım. Akşam eve döndüğümde ekmeklerin yenmemiş olduğunu gördüm. Gelmediler mi? Kafese girmek mi istemediler? Girmezlerse burada aç kalacaklar, bunu onlara nasıl anlatabilirim? Hiçbir şey anlamıyorlar, çok salaklar. Girmezlerse kafese, burada sokak kumrusu olacaklar. Tüm pencere denizliklerine 3 somun ekmek didikleyerek uzun yokluğumu telafi etmeyi düşünüyordum. Fakat bu haydut güvercinler zırnık koklatmaz benimkileri. Çocuklarıma ekmek doğruyorum, haydut güvercinler yiyorlar. Ben ne bok yiyebilirim? Onlar da haydut değiller aslında. Benim gibi bir babaları yok, serseri olmuşlar. Ama ben bütün Beyoğlu'nun değişik kuşlarını besleyemem ya. Güvercinlerden gizli bir aşkı yaşayamıyorum kumrucuklarımla. Bizim bu tatile ailece çıkmamız şart. Bira açtım, pencerenin yanındaki koltuğa çöktüm. Gitmesem mi acaba tatile? 2-3 günlük kısa kaçışlar mı yapsam Kilyos'a, Şile'ye? Evde hayvan beslemenin böyle bir salaklığı var işte. Kimisi kedisini annesine bırakarak çıkabiliyor tatile, kimisi hayvanını yanına alıp gidiyor. Benimkiler alışılmış ev hayvanlarından değil. Gelin anneme gidelim kumrular gibi bir durum yok. Binin bakalım arabaya, tatile gidiyoruz. Arkaya tıkışın, yolda uçuşmak yok, arabaya sıçılmayacak. Def ve tabii gereksinimi olan iki kez kısaca guruldayacak, sağa çekip mola vereceğiz. Anlaştık mı? Arkada uçuşmayalım, dikiz aynasından arkayı göremiyorum. Arka camın içinde pineklemek yok, aynada sadece sizi görüyorum. Biçiminde bir muhabbet söz konusu değil. Karşı duvarda bir yağlı boya tablo asılı. Bir yatak odası, bir karyola. Karyolanın önünde kırmızı kombinezonlu narin bir kadın. Oda loş, pencere ışığın kaynağı. Çocukluk arkadaşım ressam Mehmet evlendiğimde hediye etmişti. Boşanınca geri istemedi. Güzel, sevdiğim, zaman zaman selamlaştığım, Baktıkça Mehmet'i çocukluğumu anımsadığım bir resim. Resimden pek anlamam. Duvarlarda başka resim yok zaten. Birden resimdeki kadının, Fikret yüzünden elimden kaçırdığım hayatımın kadınına benzediğini fark ettim. Esrik değilim, bana öyle gelmiyor. Bu kadın o kadın. Şaşkınlıkla baka kaldım resme. Bir sigara yakıp her gün gördüğüm bu resmi sanki ilk kez görüyormuş gibi ayrıntılarıyla incelemeye koyuldum. Sol ön plandaki büyük mor lekenin içine ustaca gizlenmiş iki kocaman kumruyu keşfedince sigara elimden düştü. Birinin gagası dümdüz, öbürününki kavisli. Karagöz ve boş verin beni bunlar. Doğmadan çizilmişler. Halı yanmadan aldım sigarayı. Tablodaki ışık kaynağı pencereden görünen manzaranın içinde daha küçük kumrular da var. 5 tane kumru var bu resimde. Da Vinci şifresine döndü iş. Beyin de şaşırdı bu işe. 33. Kimi yerlerde döşenen taşlar yine göçmüş, oralar yeniden kırılıyor. Yerlerine alelacele daha sonra çökecekler döşeniyor. Zeminde bir düzenleme derdine düşmeyen yüzeysel bir çalışma. Temmuz'un 20. günü taş kırma makinaları inletiyor Beyoğlu'nu. İnsan ruhunu zımparalayan bir gürültünün ortasındayız. Hava ısısının sıcak ötesine erişmesi yüzünden herkes kanter içinde, gömlekler, mintanlar, sırılsıklam tene yapışmış, yakayı bağrı açan küresel ısınmış insanlar eline geçirdiğine yelpaze muamelesi yapıyor. Eve en yakın lokantanın terasındayım. Tatil iznim şu andan itibaren başladı. Yarın sabah erkenden terk ediyorum İstanbul'u. Bunu kutlamak üzere bir duble Rus vodkası ve limon suyu istedim. Bağlantılı Fikret terasın dibinde bir masada. Burası esiyor, bu tarafa gel diye seslendi bana. Yemezler. Yanaş da kafanı konfeksiyonlayayım demek istiyor. İyi iyi, burası da esintili diyerek kapattım konuyu. İkimizin dışındaki müşteriler hiç görmediğimiz bir kadınla teras girişindeki masayı işgal eden hala tatile çıkamamış dublaj abi, yanındaki masada tek başına takılan göz aşina bey, terasın öbür ucundaki masada karşılıklı oturan her ikisi de gözlüklü, birinin gözlüğü metal çerçeveli genç bayanlar ve yanlarındaki masada dalgınca sigara içen derin düşünceler içinde yırtık blue jeanli, spor ayakkabılı, üstünde London yazan fanilalı orta yaşlı bir adam. Gözlüklü genç bayanlar oldukça alçak sesle fısır fısır birbirlerine yaklaşarak öne doğru eğilerek konuşuyorlar. Ciddi ve gizemli bir konu görüştükleri sezinleniyor. Önlerindeki yemekle pek ilgili değiller. İç tarafta ve barda kimse yok. Dublesi tek gibi ambulle birlikte terasta garson olarak çalışıyor. Yeni bir çocuk işe alınmış, ortalıkta amaçsızca salak salak dolaşıyor komimsi. Yok böyle bir sıcak yahu diye topa girdi Fikret. Sadece baş salladım. Nem oranı da acayip. Yarın daha da sıcak olacakmış. Evden çıkmayın diyorlar. Biçiminde meteorolojiden daldı konuya. Henüz kafa sürfüleleme safhasındayken Fikret'in cep telefonu çaldı, kurtulduk. Taş kırma makinelerinin sesi ortalığı inlettiği için bağırarak konuşmak zorunda kalıyor. Alo, Beyoğlu'ndayım. Bir iş görüşmesi yapıyorum. London fanilalı adam ve bu taş kırma gürültüsü içinde fısır fısırdaşarak anlaşmayı başaran, aslında karınları aç olmayıp burada kulaktan kulağa oynamak için bulunan, yemeklerini yemeyi unutmuş genç bayanlar şaşkınlıkla göz aşina bey bıyık altından kahkaha atarak dönüp Fikret'e bakıyorlar. Fikret biraz aşağı alıyor sesini. Yok yok, geç kalmayacağım. Balık pazarından ne alayım? Kuş üzümü mü? Niye? Kuşumuz mu var bizim? Neye lazım? Tamam tamam, gelirken bakarım, bulursam alırım. Geç kalmam. Senin araban yok mu diye soruyor kadına dublaj abi. Var diye yanıtlıyor kadın. Tamam, benzinini ben koyarım, basar gideriz. Nereye? Güneye. Belirli bir program yok. Kafamıza göre takılacağız. Nereyi beğenirsek orada kalırız. Beğenmezsek basar gaza daha güneylere ineriz. Belirginsizlik en güzel tatildir diyerek kadeh kaldırıyor kadına dublaj abi, kadın da kaldırıyor, tokuşturuyorlar. Ambül ortalıktan kayboldu. Dublesi tek gibi el işaretiyle çağırdım. Bir vodka daha istiyorum. Tek olacak ama hafif dublemsi. Peki abi diye gülerek gitti. Blue jean'i yırtık, spor ayakkabılı London Bey sigarasını içiyor, birasını yudumluyor, gökyüzüne üflüyor dumanı. Sandalyenin arkasına asılı omuz çantasından el büyüklüğünde bir defter ve kalem çıkarıp bir şeyler yazmaya başlıyor. Her ikisi gözlüklü, fısırdaş genç bayanlar yemeklerini anımsayarak çatal ve bıçaklarına el attılar. Dublesi tek gibi, tek bölü iki vodkanın içine bol buz atarak, tek buçuk havası verilmiş bardakla geldi. Götür bunu, içinden buzları al, buzlar kadar vodka ekle. Bu seferki peki abi diyerek gidişi somurtarak oldu. Hayır yahu, geç kalmayacağım dedim. Tamam, alacağım o hindi üzümünden. Kaç gram? Tamam yahu, önemli değil, bulursam yarım kilo alırım diye telefon görüşmesini sonlandırmak istiyor Fikret. Karşı taraf, yani kuş üzümü bahane, hadi çabuk daha fazla içmeden eve gel demek isteyen karısı buna izin vermiyor. Bence sen hemen hindi üzümünü al eve git diye Fikret'e bulaşıyor göz aşina bey ve fakat karısının uzun fırçasına karşı direnme çabasındaki Fikret onu duymuyor. Birazdan çıkıyorum. Duyamıyorum, telefon çekmiyor, sesin gelmiyor. Dümeniyle kapatıyor cep telefonunu, yeni içki söylüyor ve göz aşina beye dönerek bir şey mi buyurdunuz diye soruyor. İçişleri Bakanı bastırıyor, hemen eve gitsen daha iyi olur, hindiyi üzümü müzümü alıp diye gevriyor göz aşina bey. Bizim evde bakan hükümet mükümet yok, bizim evde sıkı yönetim var, ben sıkı yöneten oluyorum diyerek puro yakıyor Fikret. Rezervasyon falan yaptırtmayacak mıyız? Bu tarihte her yer doludur diyor. Dublaj abinin karşısındaki kökten kolsuz beyaz gömlekli, kahverengi saçlarını kısmen sarıya boyamayı başarmış kadın. Sende çadır falan yok mu diye soruyor dublaj abi. Yok. Tamam yahu, yarın alırım ben bir çadır, istediğimiz yerde kalırız diyerek kapatıyor konuyu dublaj abi. Her ikisi gözlüklü genç bayanlardan yüzü bana dönük olan, gözlüğü ince metal çerçeveli, birdenbire çatalı bıçağı masaya gürültüyle atarak ayağa kalktı, masa arkadaşına "Orospu!" diye bağırarak çantasını kaptı, hızla çıktı kapıdan. Sabahtan beri ortalıkta görünmeyen boş verin beni ve Karagöz, acelece kanat çırpışlarla geldiler, terasın dibindeki binanın çatı yağmurluğuna kondular. ''Neredesiniz salaklar? Gidin hemen kafese girin. Yarın sabah yola çıkıyoruz.'' diye bağırdım elimde olmadan. Her ikisi gözlüklü genç bayanlardan masada yalnız kalan, az önce orospu olduğunu öğrendiğimiz hanım ve London Bey ve Fikret ve göz aşina bey ve dublaj abi ve arabası olup çadırı olmayan kahverengi saçlarını kısmen sarıya boyamayı başarmış kadın ve dublesi tek gibi, dönüp garipçe baktılar bana. Fikret, bana mı diyorsun dedi. Hayır, sanırım sıcaktan, öyle bir cinnet durumu galiba dedim. Ambül peydahlandı, hesap ve yolluk vodka istedim. Bu Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Akıl alacak iş değil. Bu kadar ballı takım olmaz yahu, söylenmesine geçti Fikret. Hiç ilgilenmedim. Ambül, dublesi tek gibinin terk edilmiş gözlüklü genç bayanla hesap ilişkisinden yararlanarak taşmak üzere olan bir yolluk bardağı getirdi. Dublesi tek gibi görse intihar eder, zaten hava da müsait. ''Şu blue jean'i delik deşik adam kim biliyor musun?'' sorusunu yönelttim Ambül'e. Kulağıma yaklaşarak ''Bilmiyorum abi, ilk defa geliyor. Sanırım yurt dışında yaşıyor. Demin birasını tazelerken dikizledim.'' Defterine Türkiye çok acayip olmuş, herkes çıldırmış, bir cinnet dönemi yaşanıyor yazmış. 34. Çevre yolu kilitlenmiş durumda, çilingir bekleniyor. Gelmiyor tabii, kendisi bir yerde kurmuş sofrayı, yerine bir kağıt helvacı gönderiyor. Çilingirlikten hiç anlamayan, üstelik bu sıkışmış trafiğin çözülmesini hiç istemeyen, sıcaktan bunalmış, Bütün helvaları hemen satıp bir gölgeye çökmek arzusuyla yanıp tutuşan satıcı dayıyor kağıt helvaları arabamın camına. İstemediğimi belirten bir el işaretiyle aralık olan camı kapatıyorum. Kocaman ve pis elleriyle cama vuruyor. Çok taze. Taze olsa ne yazar? Ellerin leş gibi. Ayrıca çevre yolunda kağıt helvalı piknik amacında değilim. En fenası hiç kağıt helva sevmem, kağıt gibi bir şey. En son ortaokuldayken yemiştim. Trafik akar gibi oluyor, akışın ters yönünde yürümeye başlıyor bütün helvaları bir an önce topluca pazarlamakta kesin kararlı helvacı. İstanbul'dan çıkabilsem gerisi kolay. Kamyon kamyonu solluyor, uzun araç kısa aracı sollama temayülünde, kısa araç ve arkasındaki ben ona gıcık oluyoruz. Gayet ağır yol alan uzun araç en sol şeritte egemenliğini ilan ediyor, kimseye yol vermiyor. Arkamdaki sapık bana selektör yakıyor. Ne selektörü lan? Önümde kamyon var, onu delip içinden mi geçeceğim? Uzun araca şaşırtmaca verip sağ şeride geçip onu sağlayarak, aniden sollayarak önüne geçiyorum. Zart yolda onarım var levhası. Üç şeritten tek şeride iniyoruz. Önümde bir tır var, trencilik oynuyoruz. Sigara yakıp kaset çaları tıklıyorum. Sezen Aksu da katılıyor yolculuğa. Karagöz ve Boşverin beni kafese girmediler. Ben evden ayrılırken de aydınlıkta yoktular. Onlara son bir konuşma yapamadım, yalnız çıkıyorum tatile. Girselermiş kafese. Bir yıldır bu tatili bekliyorum, çocuklarım oldu diye tatilimi Beyoğlu'nda geçirecek değilim herhalde. Biz bir aileyiz artık, tatile birlikte çıkılacak salak çocuklarım. Madem benimle gelmiyorsunuz, bir süre oruçlusunuz, iftar baba tatilden dönünce. Beyoğlu'nda kapkaç takılsınlar, simitçiden simit kapıp uçsunlar, poğaçanın en dalgın halinde poğaça kapuçlasınlar. Kuş bakışı irdeleme sonucu artık öğrenmişlerdir Beyoğlu'nun raconunu. Aa, gördün mü Karagöz? Küçük çocuk şişman adamın kıç cebinden cüzdanı kaptı kaçtı, adam farkında değil. Ben öbür tarafa bakıyordum, fırlamanın biri bankadan çıkan adamın elindeki çantayı kaptı kaçtı gibi görüşmeler olmuştur mutlaka aralarında. Gidiyorum, ne haliniz varsa görün. Varsayalım öldüm. Bütün yıl it gibi çalıştım, tatil yapmayacak mıyım ben? Hiç dikiz aynasında görünmeden sağımdan bir motosiklet geçti, iki kamyonun arasından süzülüp gitti, sanki trafik hiç sıkışık değilmiş gibi. Havalimanı sapağında yol ferahladı, gişelerden geçtim, bastım gaza Edirne'ye doğru. Ayvalık'a gitmekten vazgeçtim. İstanbul'a çocuklarıma daha yakın, gerekirse günübirlik buraya dönebileceğim bir yere gitmeyi uygun buldum. İcabında sabah oradan basar gaza gelir, birkaç günlük yem su verir, oraya geri dönerim. Bu sıcakta içemeden buharlaşır onların suları. Haritadan Karadeniz kıyısında, Bulgaristan sınırına yakın Kıyıköy diye bir yer keşfettim. İnternetten tıkladım, oradan fotoğraflar, otel, motel isimleri buldum. Fotoğrafından deniz kıyısında olduğu anlaşılan sahil pansiyonu aradım. İşletmeci Kamil Bey ile görüştüm, oda fiyatı sordum. 35 lira. Motelin deniz kıyısında olup olmadığını sordum. Sahilde efendim. Yer ayırttım. Karagöz ve Boşverin beni artık beni tanıyorlar sanıyorum. Aslında onlar sadece öksürüğümü tanıyorlar. Öksürüğü duyunca helikopter gibi iniyorlar Denizli'ye. Günaydın abi, bugün biraz geç kalktınız şikayetengiz guruldamaları. Bu sefer epey özleyecekler öksürük sesini. Kimi kamyonları, kamyonetleri, minibüsleri sollayarak Büyükçekmece sapağına ulaştım. Ondan sonra ferahladı yol. Bagajdaki şarap şişeleri birbirine çarparak lingiling sesler çıkarıyor. Motel sahibi ile yaptığım telefon görüşmesinde pansiyonda içki servisi olmadığı öğrenildi. Bunun üzerine bagajı mahzene çevirdim. Çerkezköy saray üzerinden ulaştım Kıyıköy'e. Neredeyse hepsi beyaz boyalı, balıkçı tekneleriyle dolu, küçük, güzel bir liman. Deniz kıyısında yerleşim yok, köy limana bakan tepede. Köy meydanında pansiyonu sordum, öbür koyda dediler. Tarif edilen yoldan bir dereye ulaştım. Üstündeki daracık köprüyü geçtim. Sağa doğru ok işaretli bir tahta parçası üzerine elle yazılmış sahil pansiyon yazısını gördüm. Döndüm o tarafa. Girdiğim yol patikanın biraz gelişmişi. İki arabanın yan yana geçme olasılığı yok. Karşıdan biri gelirse inip dövüşülecek herhalde. Zemin gayet engebeli. Arabanın altı sürekli vuruyor. Bagajdaki şarap şişesi şıngırtısı bir caz konserine dönüştü. Yanlış bir yolda mıyım acaba duygusu giderek ağır basmaya başladı. Geri dönmek istiyorum ve fakat manevra yapılacak yer yok. Keçi yolu beni bir çayırlığa çıkardı. Üstünde kocaman harflerle yürük büfe yazılmış bir barakanın çevresine kurulmuş rengarenk çadırlar. Sağ tarafta iki katlı pembe boyalı, bahçe içinde bir ev var. Başka bina yok. Motel burası olamaz. İnternetteki fotoğrafa hiç benzemiyor. Hiçbir yerde sahil pansiyon yazısı yok. Üstelik deniz kıyısında değiliz. Çayır çimenliğin ötesi bir dere. Derenin ardı geniş kumsal. Deniz epey ırakta. Çadırların arkasında boyunları çıngıraklı koyunlar otluyor. Dereye uzak, gerideki tepeciğin üstünde kimi bezler gerilerek oluşturulmuş, derme çatma bir gölgeliğin altında mavi çizgili pijamalı, atletli, pos bıyıklı, yalın ayak bir adam oturuyor bir sekmenin üstünde. Bacak bacak üstüne atmış, sağ eliyle sol ayak baş parmağı ile ikinci parmağın arasını sıvazlıyor. Sadece sigara, ekmek, su, bira gibi şeyler satan büfemsi yürük büfenin önüne yanaşıp, barakanın içindeki satıcı kıza sahil pansiyonu sordum. Dudak büküp bilmediğini belirtti. Yanlış geldiğim kesin. O keçi yolunu geri gitmem gerekecek. Otelin telefonu olarak görünen Kamil Bey'in cep telefonunu tıkladım. Kaybolduğumu ve yürük büfe isimli bir barakanın önünde olduğumu bildirdim. Şimdi geliyorum efendim diyerek kapattı ve bir dakika sonra sağ taraftaki evin bahçe duvarı üzerinden atlayarak geldi. Eski bir Türk filmi karakter oyuncusunu andıran, saçları kırlaşmış ama gayet dinç, güler yüzlü Kamil Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede pansiyon? Burası efendim diyerek bahçe içindeki iki katlı pembe boyalı apartmansal binayı gösterdi. 35. Gün battı, yapış sıcak bir nemli geceye dönüyor akşam. Rengarenk ışıklar yandı dört bir yanda, diskolardan, barlardan sokağa taşan binbir müzik birbirine karışıyor. Hepsi yek diğerini bastırmak için sonuna kadar açıyorlar sesi, kimin desibeli kime yeterse. Beyoğlu'nu arşınlıyor deli kalabalık. Caddeyi ve ara sokakları işgal eden ve hemen üzerlerine su sıkılarak ıslatılması gereken kuru sıkı bir kalabalık. İnsanda kim lan bunlar duygusu uyandıran, sanki karıncalar kadar acelesi varmış gibi bir telaşı benimsemiş çobansız sürü. Tarlabaşı Caddesi üstünden uçarak rotayı Kasımpaşa'ya çevirdiler. Eyüp'e doğru yol alıyor ışıkları fersiz, güvertesi bomboş son Haliç vapuru. Geceyi Eyüp'te geçirip sabahın köründe oradan çözecek palamarı. İnip konalım mı şu geminin üstüne guru gurusunu üretti. Önde uçan boş verin beni. Niye, ne gerek var? Çok seviyorum. Hiç kanat çırpmadan ilerliyorsun, çok zevkli. Yoruldum, kanatlarımı kaldıracak halim yok. Ben incir ağacına gidiyorum. Gurultusuyla kanat çırpışları yavaşlatıp süzülerek inişe geçti Karagöz. Çok yedin ondan. Anlamında guru gurulayıp onu izledi boş verin beni. Yan yana uçmaya başladılar. Bugün niye o kadar çok yem koymuş ki? Her gün iki avuç verir, bu sabah bütün pencere denizliklerini ekmekle bezemiş. Ekmek de çok tazeydi, bol bulunca yedim işte. Karnım davul gibi şiş. Gurultularını çıkardı, kanat çırpışı giderek yavaşlayan ve oraya buraya sıçarak alçalan Karagöz. Çok koydu diye hepsini yemen gerekmez. Belki bir yere gitti, bir süre gelmeyecek. Bize birkaç günlük yem bırakmış olabilir anlamında gurultularla yanıtladı boş verin beni. İncir ağacına vardılar. Her zaman tünedikleri kocaman yaprakların altında gizlenmiş yamuk dala kondular. Sıcak hava münasebetiyle kapılarını tüm pencerelerini ardına kadar açan diskoların, barların zangırtısı sarmaladı incir ağacını. Sese insandan çok daha duyarlı kumrular huzursuzca daldan dala dolanmaya başladılar ağaçta. Ne zaman susacak bunlar sorusal guruguruladı asabı dingildek boş verin beni. Bilmiyorum biçiminde yanıtsal ıkındı kocaman bir incir yaprağına sıçmakta olan Karagöz. 10. ayrımın sonu. Sayfa 156.